Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Daha önceki sayılarda ilk 3 bölümünü paylaştığımız Tuğba Şeker Hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın 4. bölümünü paylaşacağız. Bu mülakat batıl inançlar üzerine kurulmuş bir putperest kültür başlığını taşıyor ve aynı zamanda Halime Demireşik imzasıyla Şebnem Dergisi'nde yer almış mülakatın bu bölümü. Şimdi bu mülakata devam edelim. Daha önce tebliğ faaliyetleri kapsamında 23 bin kişinin hidayete kavuştuğundan bahsettiniz. Bu hizmetler nasıl başladı, şu an hangi noktadasınız? Birkaç misalle anlatabilir misiniz? 2014 yılında vakıf başkanı eşim Remzi Bey, Lora isimli bir köye gidiyor. Köy kralı, Türkiye'deki ağalık sistemi var köylerde. Köy kralıyla tanışıp kaynaşınca içinden İslam'a davet etmek, onlara dini tebliğ etmek geliyor. Ona biraz İslam'dan bahsediyor. İslam'a girer misiniz deyince köy kralı, bizim su kuyusuna ihtiyacımız var, siz yapar mısınız? Ben de o sırada düşüneyim, halkıma sorayım diyor. Vakfımız su kuyusunu yapıyor. Daha sonra açılış için köye gidiyorlar. Köy kralı, ben tam karar vermedim, henüz iman etmeye hazır değilim diyor. Açılış bitince bu köyün hemen yanındaki başka bir köye davete gidiyorlar. Köy kralı ilk davette hemen iman ediyor. Anlattıklarınız beni çok etkiledi. Ben putperestim ama hiçbir bağım yok diyor ve şunu ekliyor. Siz bana biraz zaman verin, ben halkıma da İslam'ı anlatayım, onları da davet edeyim. O sıralarda 2015 yılında Hüdayi Vakfı'nın Türk İslam Mimarisi ile yaptırmış olduğu İstanbul Camii Külliyesi'nin açılışına Afrika'ya Osman Hocamız bir heyetle geleceklerdi. O günlerde iman eden köy imamı haber gönderdi. Köy halkım da İslam'ı kabul etti. Hidayet merasimi için sizi köyümüze bekliyoruz. İslam'a geçtiğimizi bir törenle herkese duyurmak istiyoruz diye. Eşim Remzi Bey, Türkiye'den büyük mescidimizin açılışı için misafirlerimiz gelecek. Açılış programımızda Afrika'nın her bölgesinden misafirlerimiz olacak. Sizi otobüslerle alalım, hidayet merasimimizi bu mescitte yapalım diyor. Köy kralı büyük bir memnuniyette bu teklifi kabul ediyor. Açılış günü bu ihlaslı köy halkına ilk kelime-i şehadeti Osman hocamız getirtti. Onlar da çok ihlaslılarmış gerçekten. Bir Allah dostunun rehberliğinde 238 kişilik köy halkı İstanbul Camii'nin bahçesinde hidayete adım attılar. Elhamdülillah. Osman hocamız köy halkına İslam'ın kendilerine katacağı güzellikleri anlattı. Onlar da heyecanla dinlediler. Osman hocamız programın akabinde misafirhaneye geçerken eşime, ''Bunlar yeni iman ettiler. Eğer ilgilenmezseniz İslam'ı anlayıp hakikate ulaşmazlarsa gerisin geriye dinden dönebilirler.'' diyor. Bunun üzerine köyler birimi kuruluyor. Kısaca iman eden köylere İslam'ın anlatılması ve öğretilmesi ile ilgili bir çalışma diyebiliriz. Bu birimimiz iman eden köylere önce su kuyusu, yanında bir mescit ve imam lojmanı yapıyor. Ailesiyle birlikte imam o köye yerleşip halkın İslam'ı öğrenmesi için ve yaşaması için gayret gösteriyor. Bu iman eden köy kralı, kendi köyünden başka 5 köyün de krallığını yapıyormuş. O köye kuyu ve mescit yapıldığını, halkıyla ilgilenildiğini gören diğer 5 köyde hemen krallarının yanına geliyorlar, onun küçük bir davetiyle Müslüman oluyorlar. Putperestlerin iman etmesini kolaylaştıran en büyük faktör nedir diye sorsak, putperestlerin imanını kolaylaştıran en önemli sebep batıl inançları diyebiliriz. Onlarda şöyle bir batıl inanç varmış. Putperest liderleri onlara, eğer Müslüman olursanız en kısa zamanda fakirleşirsiniz, sonra da hemen hastalanıp ölürsünüz diyerek korkutmuş. Bu da onları Müslüman olma hususunda tereddütte bırakmış. Ama köy kralının ilk köyünde Müslüman olduktan sonra su kuyusunun açılması, ardından mescit yapılması ve ilim meclisleri oluşmasıyla hayatlarının bir anda kalitesi yükselmiş. Bunun üzerine diğer köyler, "Hani Müslüman olunca hastalanıp fakirleşecek ve ölecektik? İman edenlerin suyu olduğu su kuyusuyla köyler ekilip dikildi, bereketlendi, okulu mescidi oldu. Hepsi sağlıklı, mutlu ve hiç de fakirleşmediler." diye İslam dalga dalga yayılmaya ve insanlar köy köy iman etmeye başladılar. Sadece köylerden iman eden kimselerin sayısı 23 bin kişi oldu. Bu sayı sürekli artarak devam ediyor elhamdülillah. Putperestliğe inananları yakından görme imkanı buldunuz herhalde. Biraz da onların bu inançlarının sebebini anlatır mısınız? Putperestlik gerçekten çok ilginç. Bu yüzyılda insanların hala çanak çömleğe tapmalarını, insanın aklı mantığı algılayamıyor gerçekten. Herkesin kendi evinde ağaçtan, çamurdan yapıp taptıkları küçük putları olduğu gibi köylerde büyük puthaneler de var. İnsan şeklinde büyük putlar, tencere ve küp şeklinde putlar var. Bu puthaneleri koruyan put koruyucuları da var. Bu put koruyucuları halkı bu vesileyle adeta iliklerine kadar sömürüyorlar. Ruhlarını yüceltmek isteyen ve Tanrı'nın isteklerini yerine getirmesini isteyenler bu puthaneye kurban getirmek zorunda. Bu kurbanları kişi kendisi kesemiyor. Eğer kesmeye kalkar ve kurbanın kanı üzerlerine sıçrarsa öleceklerine inandırılmışlar. Bu kurban etini de yemeleri yasak. Eğer yerlerse hasta olup öleceklerini söylemişler. Bu kurbanlar puthanedeki görevlilere kalıyor. Sadece kendileri kesip yiyorlar. Yani halkın cahilliğini kullanan bu put tacirleri üç kısma ayrılıyor. Put koruyucular, adakları kesenler ve adakları yiyen grup. Cahillikte iyice dibe vurmuş bazı köyler var. Bunlardan biri Müslüman olmuştu. O köyden Müslüman olan biri eski cahiliye adetlerinden bahsederken, "Benim üç tane annem var. Babam ölünce ben bu annelerimden biriyle evlendim ve ondan çocuğum oldu," demişti. Daha fazla ayrıntısını ifade etmeye hayamızın müsaade etmediği nice ahlaksızlık festivalleri normalleşmiş. Bu tür insanlığa yakışmayan çirkinliklerin tiksindiriciliğini İslam'la buluşup hakikati görünce daha iyi fark ediyorlar. Hatta Müslüman olan bir topluluk şöyle demişti. "Biz zihnen ve kalben inancımızın doğru olmadığını anlıyorduk. Ama inanacak, hakikati ve doğruluğu temsil eden bir din bulamıyorduk. Putperestlikte de bir tek Tanrı var ama biz o tek olana bir türlü ulaşamıyorduk." Afrika'daki çok yaygın olan inanışlardan biri de insanların eceliyle öleceklerinin mümkün olmadığını, ölümün sadece büyüyle olacağı inancı. Sadece ölüm büyüsü yapılanların öldüğüne inanıyorlar. Bu ölüm büyüsünü kimin yaptığını bulma vazifesi de put koruyucularında. Bunlar putlarını tabutun üzerine koyup köyde dolaşıyorlar. Put kimin evinin önünde düşerse veya put onları kimin evine yönlendirmişse o kişiye büyük bir ceza veriliyor. Aslında kim bu put koruyucuların isteklerini yapmadıysa o evlere doğru yöneliyorlar. Bu cezalar genelde mallarına el koymak şeklinde. Eğer verecek malı yoksa o kimseyi köyden kovuyorlar. Bu put koruyucularından biri Müslüman olmuştu. O bu sistemi şöyle anlatmıştı. "Bizden korkmayan, bize saygı duymayan veya putlara kurban kesmeyen kimseleri belirleyip onların evine yönelirdik ki cahil halk iyice korksun ve bize tabi olsun." Böyle büyük bir cehaletten en çok zarar gören muhtemelen kadınlardır. Müslüman olan hanımlar sizinle tanışıp teşrik-i mesai ettikten sonra sizin şahsınızda Müslüman kadını izleyince tepkileri nasıl oluyor? Hanımlar erkeklere nazaran daha çok Müslüman oluyorlar. Şehvallerimize geliyorlar. Mesela Hristiyan olarak gelen bir hanım bir hafta sonra kendisi de yakınları da gelip Müslüman oluyor. Bu bizde adeta rutin oldu. Her hafta mutlaka Müslüman olanlara şehadet töreni yaparız. Onları en çok etkileyen bir beyaz kadının onlara sarılması, konuşması, onlarla çalışması, kardeş olması, hediyeler vermesi. Bu onlara bir rüya, bir mucize gibi geliyor. Bana dokunmak ve yanımda oturmak için adeta yarışıyorlar. Şimdiye kadar onlardan olumsuz hiçbir tavırla karşılaşmadım. Aksine büyük bir sevgi ve saygı seline şahit oldum. Çok sıcakkanlı insanlar. Müslüman olduktan sonra da sizi örnek almak için gözlüyorlar. İnşallah hakkıyla örnek olmak nasip olur. Yeni Müslüman olanlar en çok hangi hususta soru soruyorlar? İslam'ın hiçbir şiarından haberleri yok. Abdest en çok zor gelen ibadet. Çünkü su yok. Bu yüzden hemen teyemmümü öğretiyoruz. Önceden Müslüman olmuş fakat hiç teyemmümü bilmeyen bir köy su bulamadıkları için namazı bırakmışlar. Teyemmümü öğrettiğimizde çok rahatlamışlardı. Yeni Müslüman olan köyler iman edince en azından zarurat-ı diniyeyi yani dinin en temel meselelerini öğretecek kadar bir eğitim veriliyor mu? Evet, Osman hocamızın bizzat istediği bir proje uygulanıyor. Hocamız, onların İslam'ı iyice öğrenip İslam'ın hakikati hayatlarına güzelce yerleşinceye, kalpleri İslam'la mayalanana kadar yerel halktan yetiştirdiğimiz imamları aileleriyle beraber bu köylere yerleştirelim. İnşa ettiğimiz mescitlerin yanına imam lojmanı da inşa edelim. Hanımı, kadınları ve kız çocuklarını yetiştirsin. Hem de ailecek örnek olsunlar dedi. Onlara sürekli şu telkini veriyoruz. İnşallah sizler buraların musafları olacaksınız. Bu vazifeyi sizlere manen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verdi. İslam'ı nasıl sevdirebiliriz, nasıl öğretebiliriz? En önemli derdiniz, gayretiniz bu olacak. Köylerdeki kabiliyetli gençleri de imam olarak yerleştirilmek üzere bize göndereceksiniz diyoruz. Köyler birimi ekiplerimiz sürekli köyleri gezerek bu eğitim ve öğretim faaliyetlerini denetliyorlar. Böyle olunca İslam'dan dönen olmuyor. Tabii eğitim verilmezse iman edenlerin bir kısmı henüz İslam'ı tam öğrenmeden dinden dönebiliyorlar. Ama sahip olunup ilgilenildiğinde çok büyük bir heyecanla İslam'a bağlandıklarını görebiliyoruz. Hemen tesettüre giriyorlar. Büyük bir aşkla dini öğrenme gayreti içinde olabiliyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla mülakat burada sona eriyor. Tuğba Şeker Hanımefendi ile Afrika Hizmetleri üzerine 4 Batıl İnançlar üzerine kurulmuş bir putperest kültür başlıklı mülakatın 4. bölümünü sizinle paylaşmış olduk. Ve şimdi de Büşra Ümmühan imzalı Avucunda Misk Kokan İnciler 6 Hanımların Dünyası, Hanımlarla Dünya başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kadın bazen çınar kadar kuvvetli, bazen her mevsim yeşil olan selvi gibi yüzünü semaya dönmüş, baştan aşağı maneviyat yüklü. Bazen günah, gıybet, hasetten bir çalı gibi dikenlerle dolu, bazen dayanıksız bir menekşe, bazen zorluklardan ve imkansızlıklardan doğan bir kardelen, aşık olunduğundaysa her an biraz daha güzelleşen mis kokulu ıhlamur ağacı. Ama kadın en çok nahif, nazenin, zarafet ve nezaket sembolü edalı, endamlı bir gül. Hanımlarla olan hoş raihalı yolculuğumuza, onlardan nasiplenmeye, kendimizden bulduklarımızın izini sürmeye devam edelim. Kadın ki Sare, güzelliğiyle bir ülkenin hükümdarı olan Firavun'u kendisine hayran bırakan, iffet ve ibadetiyle de onu alt eden peygamber hanımı. Bize zor anlarımızda namazla yardım istemeyi fiilen öğreten asırlar öncesi muallime. Zalim Firavun ondan faydalanmak isteyince namaz kılıp Rabbinden kendisini korumasını istemiş, o anda Firavun felç geçirerek Sare'nin içine cin kaçan bir kadın olduğunu düşünmüştü. Sare ki kendisine hediye edilen cariyeyi üstün bir fedakarlıkla çocuk sahibi olması için eşine nikahlayan, ondan bir erkek evladı olunca da kadınlık duygularıyla kıskançlığına engel olamayarak ikisini de gözüm görmesin dercesine öfkelenen ya da hassaslaşan bir hanım. Sen de hayatı boyunca nefs ve ulvi ruh arasında çalkantılar yaşayacak, baskın duygularının imtihanıyla her an karşılaşacak, kurtuluşu ilahi huzurda, namaz ve sabırda bulacak olan bir saresin. Kadın ki Şeyma, hayatın en tatlı anları olan çocukluk yıllarını kainattaki yaratılmışların en güzeliyle geçiren, onun süt kardeşi olma imtiyazına sahip olan sahabi hanım. Şeyma ne demek bilir misiniz? Vücudunda ben ya da kendine has bir iz olan. Şeyma ki vücudunda peygamberin diş izleri bulunan, ismiyle müsemma olmanın kendisinde en güzel haliyle vuku bulduğu kadın. Sen ki Şeyma'sın, vücudunda nebevi bir iz olmasa da vücudun mahremini Allah'ın haram kıldıklarını açmayan, bütün azaları nadide bir inci misali saklanmaya değer, kıymetli kadın. Kadın ki Ayşe Sultan, sarayda doğmuş, çocukluğunu yaşamadan hanedanın kuvvetlenmesi için isteği dışında evlendirilmiş mutsuz peri kızı. Sen ki Ayşe Sultan'sın, bazen gönlünün sesini sadece kendi duymak zorunda olan, umutla değil, hüsranla başlayan evliliklerin baş kahramanı. Hayatı boyunca 4 evlilik yapmış, bütün kocalarıyla devletin menfaati için evlendirilmiş olan bu cefakar hatunun yüreği hangi acıyla sınandı uzun gecelerde kim bilir? Sen bugün istemeden ve küçük yaşta şuursuzca yapılan evliliklerin sesi ve nefesi olacak kadınsın. Hem cinsine elini uzatacak yegane el. Kadın ki Nurbanu Sultan, güzel, nahif, cinsi latifenin nadide örneklerinden bir saray hanımı. Ama o sadece güzelliğiyle valide sultan makamlığına kadar çıkmamış, muhteşem zekası, kabiliyetleri, kadının asıl cevherini ortaya çıkaran tavır ve iffetiyle dikkatleri üzerinde toplamış bir hanımdı. Sen ki köle pazarlarında zelil bir halde satışa sunulmaktayken, hayran kalınası bir eda ve zekayla hareme girebilecek, oradan da büyük sultan Hürrem'in nazar ve ilgisine mazhar olarak gelin seçilmeye mahir Nurbanu Sultansın. Ailen ve toplum içindeki geçici konumun ne olursa olsun, sen içindeki ışık, ümit ve imanla nice uzun, meşakkatli yolları olgunlaştıran bir eğitim ve güzel bir ahlakla aşabilecek olansın. Zirve sahiplenilmek için tarih boyu olduğu gibi bugün de inanmış kadınları bekliyor. Kadın ki Altun Can Hatun, çiçeklerden aldığı güzelliği, donandığı üstün İslam ahlakı ve keskin kadın zekasıyla dul ve bir çocuk sahibi olmasına rağmen, Büyük Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in dikkatini çekmiş, onun sultanı olmuş, tarihe devlet kurtaran olarak geçen soylu hanım. O öyle güçlü ve vatanseverdi ki, esir düşen eşinin ardından tahta çıkmaya heveslenen öz oğlunun vazifeye ehliyeti olmadığını düşünerek kendisini zindana attırmış, kılıcını kuşanıp at üzerinde ordusunun başına geçmiştir. Sen ki binbir badire içinde esir kocanı düşman elinden kurtaran Altun Can Hatun'un bugün eşini ve ehlini günah, malayani ve bunalımlardan kurtaracak olan güçlü torunusun. Sen inandığında devletler kurup devletler yıkabilecek, toplumların en önemli müessesesi olan ailenin kana kana avuçlarından beslendiğisin. Şimdi içindeki hamurun özüne yolculuk yapma, içindeki nadide cevheri keşfedip harekete geçme zamanı. Kadın ki Kimya Hatun, Konya'nın maneviyatla tezyin edilmiş o güzel sokaklarını gezerken, her kadının aşinası olduğu o efsunlu raihanın sahibi. Sen bilerek ya da bilmeyerek hem cinsin olan Kimya Hatun'la defalarca selamlaştın, gönlünü açtın o gönül tabibine. Şems ve Mevlana'nın hanım varisi, hayatı ve ruhu bu iki alim zatın gölgesinde büyümüş, kendisini ilim ve irfana adayan Hazreti Mevlana'nın manevi kızı Kimya. O birçok kadın gibi sessizce göçüp gitti ve sessizce yaşadı hatırası şehrin semasında. Ne Hazreti Mevlana gibi gösterişliydi adı, ne de Şems gibi parlıyordu cismi. Sen, zekan, kabiliyetlerin, azmin, ilme adanmışlığın ama en çok da aşkla yanan yüreğinle kimyasın. Bazı toplumlarda kadınsın diye yaklaştırılmadığın kitap sayfalarının kokusunu rüyalarında gören, ilmi ararken kendisini bulan kimyasın sen. Bugün senin avuçlarından dünyaya damlayan her su damlasının kıymeti, bakan gözlerin biçtiği değerle değil, gören irfan ehlinin firasetiyle tescilli. Onun için ey cinsi latife, adımlarının takipçisi yok diye eseflenme. Daha kuvvetli bas ki dünya ehli İslam kadını görsün. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla burada sona eriyor aktardığımız yazı. Avucunda misk kokan inciler 6, hanımların dünyası, hanımlarla dünya başlıklı Büşra Ümmühan imzalı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.